Katre-i Matem, İskender Pala, 25. Ayrım. İstanbul'da Aslan Ağa'yı arayacağı pek çok balıkçı olduğunu bunları düşünürken fark etti. Çünkü meyhane olan hemen her yerde balıkçılar vardı ve İstanbul şehri balık zenginliğiydi. Fener Kapısı, Cibali, Yeni Kapı, Kum Kapısı, Narlı Kapı, Piri Paşa, Kasım Paşa, Galata bunlardandı. Eğer gerekirse bütün bu balık pazarlarını tek tek dolaşıp Aslan Ağa'yı aramayı işte o sırada kafasına koydu. Ne ki kader onu o kadar yormadı. Henüz çorbasını içiyordu ki bu sefer Aslan Ağa'yı yüzünden gördü. Lakin hayret! Ne başında balıkçı zolatası, ne omzunda deri yelek vardı. Elinde taşıdığı ıslak torbayı balık satıcılarından birine vermek üzere pazarlık ediyordu. Herhalde adamcık kızının ölümünden sonra perişan olmuş, belki işi dağılmış, kendini kaybetmiş ve şimdi denizden tuttuğu birkaç balığı satacak hallere düşmüştü. Kara Şahin'in yüreği cız etti. Hızla yerinden kalkıp aşağıya indi. Balıkçının önüne vardığında Aslan Ağa ile göz göze geldiler. Aslan Ağa karşısındaki surata bakıyor ama tanımakta zorluk çekiyordu. Şaşkındı. Kendisine bakan gözlerden tedirgin olmuştu. Neden sonra Kara Şahin'i tanıdı. Tanımasıyla yüzünde seyirmeler başladı. İkisi de aynı şaşkınlık içinde hiçbir şey söylemiyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kara Şahin üzgündü. İçini hüzün kaplamış, eski günlerdeki yakınlıklarını hatırlamış. Kayınbabası olarak ona acılar çektirmiş olmanın mahcupluğuyla elini öpmek için eğilmişti. Aslan Ağa tam o sırada balık kiselesini Kara Şahin'den yana devirip kaçmaya başladı. Bir yandan geçtiği yerlerdeki tepsi, tezgah ve seleleri devirerek takip edilmesini zorlaştırıyor. Diğer yandan bağırıyordu. Can kurtaran yok mu? Katil! Katil beni öldürecek! Yetişin! Kara Şahin Aslan Ağa'yı takip edip etmemekte tereddüt gösterdi. Kızını öldüren biri tarafından kovalanmak bir adama çılgınca şeyler yaptırabilirdi. Kaçtığına göre demek ki hala kendisinden korkuyor ve kızının katili olduğuna inanıyordu. Aradan geçen 8 aylık zaman onun fikirlerini değiştirmemişti ama olanlara da bir anlam veremiyordu. Bir önceki görüşünde üzerinde balıkçılara mahsus kıyafetler vardı ve tomruk eminiyle sıkı fıkıydılar. Ama şimdi bunları düşünmek yerine buradan başını kurtarmalıydı. Çünkü kendisini göstererek katil diye bağırmıştı. Birisi ona inanıp yakasına yapışmadan sıvışması gerekiyordu. Çarşıdan ve kalabalıktan sıyrılmalıydı önce. Aslan Ağa'nın kaçtığı istikametin paralel caddesine dalıp ardından kimse gelmediğini görünceye kadar koştu. Sonra birden aklına geldi. Daha önceki karşılaşmalarında da Aslan Ağa aynı istikamete, hatta aynı caddeden kaçmıştı. Birden kendi bulunduğu caddenin ileride onun kaçtığı ile birleşeceğini düşündü. Yüksek olmayan bahçe duvarlarıyla çevrili evleri koşarak geçtikten sonra iki caddeyi buluşturan köşeye vardı. Burası eski Bizans forumlarından biriydi ve İstanbul'un başka yerinde olmayan şekilde evler burada bitişik nizamda yapılmış olup küçük bir meydana bakıyordu. Taş döşeli bu meydanda da tam altı cadde birden vardı. Kara Şahin kaftanını ters yüz ederek içini dışına giydi. Lale desenli mavi kaftan şimdi altın tel işlemeli bordo bir kaftan olmuştu. Başındaki sarığında beyaz tülbentini sıyırıp yeşile dönüştürdü. Meydanın ortasındaki dikili taşın arkasında beklemeye başladı. Eğer tahmini doğru çıkarsa Aslan Ağa birkaç dakika içinde buraya gelecekti. Eğer gelmezse bu caddede bir yere girdiğini düşünecekti ki bu ya oturduğu ev veya çalıştığı mekan demek olurdu. Tahmininde yanılmamıştı. İşte telaşla, hızlı adımlarla ve arkasına baka baka geliyordu. Kendisini bir ağacın arkasına iyiden iyiye gizledi. Sarığının yeşil tülbentini bir kat çözüp sanki üşüyormuş gibi ağzına ve sakallarını örttü. Artık Aslan Ağa onu tanıyamazdı. Nitekim meydandan geçince daha rahat yürümeye başladı. Sirkeci istikametine akan caddede ilerliyordu. Kara Şahin uzaktan onu takibe başladı. 50 metre kadar ardından bir yolcu gibi yürüyor ama yine de kah ağaçları, kah gelip geçenleri siper ederek fazla dikkat çekmemeye çalışıyordu. Kara Şahin caddenin iki yanındaki bahçe duvarlarını geçtikçe Aslan Ağa'nın ilerideki ahşap konaklardan birine gireceğini umuyor Böylece evini öğrenmiş olacağını zannediyordu. Bütün istediği Nakşigül'ün anısına biraz daha yakın olmak, en azından ailesinin yaşadığı yeri öğrenmek. Belki ileride dadısını veya evin seyisini yalnız yakalayıp ondan haberler sorabilmekti. Bir sabah ansızın koparıldığı konakta daha sonra neler olmuştu? Konak nereye gitmişti? Nakşigül'ün mezarı neredeydi? Şimdi ailesi ve bilhassa kayınvalidesi ne yapıyordu? Kızların acısına tahammül ederken neler yaşamışlardı? Bunun gibi daha bir yığın soru aklını devamlı meşgul ediyor. Sanki başını heyecanla dinlediği bir hikayenin sonu kadar meraklandırıyor. Hikayenin içinde olmaktan ızdırap duyuyordu. Aslan Ağa yürüyor yürüyordu. Hiçbir kapıda durmuyor, hiçbir eve girmiyordu. Yeniçeri neferlerine ait çardak kahvesinde Tomruk Emine ile buluşup kucaklaşacakları ana kadar Karaşahin onun hakkında hala masum düşünceler içindeydi. Karaşahin, kesif çubuklar, tömbeki ve nargile dumanlarının bir tabaka gibi kapladığı kahvenin kapısına yakın bir peykenin kenarına ilişerek kendisine bir kahve söylediğinde aslında onların konuştuklarını duyabilecek bir yakınlığa ulaşmanın çarelerini arıyordu. Kahvehanenin yazlık kısımları henüz kapalıydı ve İstanbul'un bütün aylakçı takımı, işsiz güçsüz serseriler, evbaş ve kallaş cinsi yeniçeriler, rıhtımdan gelen gayrimüslim denizciler hep burada basık çatının altında sırt sırta dip dibe tünemiş sohbet ediyorlardı. Tek başına oturan bir adamın dikkat çekeceğini, hele böyle devlet sohbetinin yapıldığı, sultanın, sadrazamın, Şeyhülislam'ın açıkça tenkit edilip küfürler savrulduğu bir yerde ya sultan akrebi ya da vezir akrebi sayılacaklarını biliyordu. Üstelik de bordo kaftan, yeşil sarık ile. Canını almak isteyen iki kişinin karşılıklı oturuyor olmasından ziyade ne konuşuyor olduklarını düşünmekte onu çıldırtan. Yanlarına yaklaşma imkanı bulamamıştı. Hareketlerini ve yüzlerini incelemek, dudaklarına ve mimiklerine bakmak, onlardan bir sonuç çıkarmaktan gayri çaresi yoktu. Hiç kıpırdamadan, dikkat çekmeden yapmalıydı bunu. Küçük bir gaf çok tehlikeli olabilirdi. Kahvesini bile höpürdetmeden içiyordu. O sırada yanlarına gelen iki kişi dikkatini çekti. Aslan Ağa'nın hemen sağına oturup anlattıklarını hayretle dinlemeye başlayan genç çocuğu tanımıştı. Bindallı Mahmut Çavuş ile birlikte gezen çorbacı yamağıydı bu. Onun karşısına oturup anlatılanlara inanmamış gibi Aslan Ağa ile alay eden ve şaka yapan şu korkunç suratı ise binbir direkte görmüştü. Sonra çevrelerindeki insanlara baktı birer birer. Şu arkalarındaki peykede oturanlar da buranın gediklilerindendir. Daha önce Tomruk Emin'in ardından hızlı hızlı koşturan cüce de işte oradaydı. Burada bir şeyler döndüğüne dair içine kocaman bir şüphe düştü. Aslan Ağa acaba bildiği Aslan Ağa olmayabilir, Tomruk Emin'i İstanbul'un asayişinden ziyade özel birilerinin asayişini düşünüyor olabilir miydi? Bugün kararlıydı. Aslan Ağa'yı gittiği yere kadar takip edecek ve Nakşigül'e dair bir şeyler bulacak, burada gördüğü adamlarla olan ilişkiyi de öğrenecekti. Dersaadet'te akşam ezanları okunmak üzereydi. İbrahim Paşa Sarayı'na geç gitme pahasına bu kararından dönmeyecekti. Dikkat çekmemek için dışarıda karanlıkta beklemek istedi. İçtiği kahvenin parasını ödediği sırada yanından 4 ihtisap zabiti geçtiğini fark etti. Dördü de silahlıydı ve kararlı adımlarla ilerliyorlardı. Yanılmamıştı. Tomruk Emine'nin yanına gidiyorlardı. Bir an evvel dışarı çıkmalı ve gizlenmeliydi. Çardak kahvehanesinde bir dalgalanma, bir uğultu oldu. İhtisap zabitleri Tomruk Emine'ne rağmen Aslan Ağa'nın kollarından tutup kaldırdılar. İmanım Esed Ağa, Sultan Hazretleri sohbete bekliyor. Karaşahin aynı tonda bir cümleyi Bindallı Mahmut tutuklanırken de duyduğunu hatırladı. O vakit gelenler asesleriydi. Bu sefer gelenlerin ihtisap zabitleri olması için bizzat sultanın emrinin bulunduğu anlaşılıyordu. Bu yüzden Tomruk Emin'in öncelikle ''Ağlar, yanlış yapıyorsunuz. Ben Esed Ağa'ya kefilim. Bırakın onu. İkazını da ardından gelen size bu emri kim verdi? Burnunuzdan getiririm.'' tehditlerine de hiç itibar etmediler. Yalnızca içlerinden biri Ağa hazretleri, hani sizin bir türlü içinden çıkamadığınız Haliç'te bulunan cesetler var ya, bu adam işte onlardan sorumlu tutuluyor. İsterseniz hiç arka çıkmayın, diye üstü kapalı bir tehdit ile onu susturdu. Bu sultanın muhafız teşkilatı ile Sadrazam Devlet Güvenliği Teşkilatı arasındaki gizli sürtüşmenin de dışa vurumuydu. Aslan Ağa yerinden kalkarken sunturlu bir küfür savurup mırıldandı. Yürü bre kahpe dünya, Esed Ağa'ya da kalmadın. Karaşahin dudaklarını pişmanlıkla bükerken yalnızca içinden bir isim tekrar etti. Esed Ağa, öyle mi? 43. Sual. Şahin avcılarına emirleri kim verdi? Tomruk yemini damat İbrahim Paşa'nın huzurunda yerlere kadar eğilmiş olarak söylediği cümleyi hemen hemen aynı anda ve yine aynı biçimde İshak Efendi'nin de Sultan Ahmet'in önünde söylediğini bilmiyordu. Efendimiz, Şehzade Ahmet olduğundan şüphelenilen Kara Şahin'in yaşadığını öğrendik. Kılık ve kimlik değiştirmiş. Kim olmuş peki? Henüz bilmiyoruz Efendimiz ama tez vakitte bulacağız. Efendi, sadakatinden şüphem olsa seni derhal siyaset ettirirdim. İlla ki hamakatından hiç şüphem kalmadı. Şimdi yıkıl karşımdan. Huzurlarındaki adamları kovdukları sırada aynı şeyi düşündüklerini sultan ile damadı olan vezir de bilmiyorlardı. Şehzade Ahmet'i başkalarından evvel ele geçirmeli. İkisi de bu işi gizli tutmanın ve kimseciklere bildirmemenin yollarını düşünüyor ve bu sırada sultan, ahmağın kalbi dilinde, akıllının dili kalbindedir sözünü veziri de kişi dilinin altında gizlidir meselini hatırlatmışlardı. 2 saat kadar sonra sultanın görevlendirdiği tulumbacı neferiyle vezirin görevlendirdiği gizli mülazım avuçlarına konulan altın keselerini koyunlarına sokarken hemen hemen aynı cümlelerle tekrar ediyorlardı. Kara Şahin, kartal da olsan seni yuvanda bulup karga gibi avlayacağım. 3 Hilal Cemiyeti'nin genç mülazımlarından Osman Topkapı Sarayı'nın heybetli kapısından, Muşkaralı tulumbacı Sarı Celep'te hemşerisi olan vezirin ihtişamlı sarayının nakışlı kapısından aynı görev için İstanbul sokaklarına daldılar. 44. Sual. Aslan avında geç kalmanın bedeli neydi? Laleleri diyordum Hafız Çelebi, laleleri. Bu yıl saksılarda değil de vazolarda sunsak insanlara. Müsabakada zarif vazolar kullansak. Bunun doğu milletlerinde hiç olmayacağını bilmelisin bir can efendi diye karşılık verdi Hafız Çelebi bir müddet düşündükten sonra. Ardından da lale soğanlarının köklerindeki ayrık otlarını ayıklamaya devam ederek sözünü bitirdi. Çünkü onlar laleyi canlı iken seyretmeyi ve ona göre beğenmeyi severler. Ama vazoda olunca lalelerimizi ayrıca süsleyebilir, renklerine renk, tazeliklerine tazelik katabiliriz. Bican Efendi bu itirazını yaparken topraklı elindeki otları yırtık bir torbaya tıkıştırmakla meşguldü. Doğru dersin ama biz bu laleleri koparmaya kıyamayız. Şairin izharı kudret etmiş Allah şu lalede dediği bir çiçeği, Allah'ın güzelliğine delalet eden böyle bir çiçeği nasıl olur da koparırız? Bu yüzden saksılarda yetiştirilmiş nadir çiçekler, İstanbullu bir gelinlik kızın çeyizindeki en değerli parçalardır. Başka ülkelerde çiçekleri kesip saplarından ince çöplerle bağlayarak sepetlerde satıyorlarmış. Allah'ım ne büyük bidat! Köklerinden kopartılmak suretiyle öldürülen çiçeklerin hemen az sonra soluvermesi bizim artık dönemeyeceğimiz bir geçmiş. Şimdiki halimizin acı bir mukayesesi gibidir. Hani bir derviş Yunus hikayesi var ya, Bican Efendi'nin her zamanki meraklı haliyle hangi derviş Yunus ben tanıyor muyum, hangi hikaye bu der gibi yüzüne baktığını görünce alçak sesle. Elbette, felemenkli Pitcan Efendi, derviş Yunus'u nereden bilecek, bendeki akıl da diye fısıldadıktan sonra anlatmaya devam etti. Tamam, anlatacağım, dinle bak. Vaktiyle Selçuklu sultanları devrinde Yunus adında bir derviş yaşarmış. Dervişleri bilirsin hani. Bir mürşit gözetiminde olgunlaşma çabası güden insanlardır. Kibirsiz, garetsiz, ihtirassız, kendi iç dünyalarını zenginleştirmek üzere dünya nimetlerinden uzaklaşırlar. Zengin iken fakir gibi, sultan iken kul gibi yaşamayı tercih ederler. İşte bu Yunus, kendi mürşidi Tapduk Emre'nin kapısına 40 yıl kuru odun taşımış. Hiçbir gün eğri bir odun getirmemiş tekkeye. Çünkü o eşikten içeriye girecek olan her şey, odun bile olsa eğri olsun istemezmiş. 40 yıl boyunca hiçbir dal koparmadan, hiçbir ağaç kesmeden hep kuru odunlar toplamış dağlardan. Kalem kadar düzgün kuru odunlar. Yunus'un piri bir gün dervişlerine, "Haydi gidin, kırlardan biraz çiçek toplayıp getirin," demiş. Bütün dervişler koşmuşlar çiçek toplamaya. Papatyalardan, nergislerden, çiğdemlerden, sümbüllerden demet demet ıtır derlemişler. Tomar tomar, renk renk devşirmişler. Herkes en güzel çiçekleri ben toplayayım diye mürşidin gözüne gireyim istermiş. Gün inerken Yunus eli boş dönmüş tekkeye. Dervişler alay etmişler onunla. Çiçek bulamayan zavallı sünepe bir derviş demişler. Oysa şeyhi sorunca şöyle cevaplamış Yunus. "Efendim, hangi çiçeği koparmak için el uzattıysam, onu Allah'ı zikrederken buldum ve hiçbir çiçeği koparamadım. İşte bir can efendi, o zamandan sonra bizde çiçekler fazla da koparılmaz. Bu yüzden saksı adetimiz vardır. Vazo adetimiz yoktur bizim. Onun için lale pazarına gönderdiğimiz çiçekleri demetlerle değil de tek tek saksılarda göndeririz. Tek tek olması da ayrıca mana ifade eder çünkü." "Bu dediğinizi anlamakta ben zorlanıyorum Hafız Çelebi. Felemenk yurdunda biz de lalenin güzelliğine hayran yaşarız. Onu da Allah yarattı deriz. Ama Allah'ın yarattığı bir güzelliği daha da güzel gösterecek yolları denemekten geri kalmayız." Hafız Çelebi tam "elbette bu da bir yol" diye sözle başlamak üzereyken bahçe kapısının tiz perdeden bir gıcırtı ile açıldığını duydular. Gelen Kara Şahin idi. Hafız Çelebi hüzünlü ama şaşkın bir sesle "Buyur Selman aptal, bugün sen de Yunus'a benzemişsin." Hafız Çelebi "Yunus'a benzemişsin" derken aslında bir can efendiye "Yunus işte bu derviş gibi giyinirdi" demek istemiş, başıyla onu işaret etmişti. Sonra aralarında geçen günden bir göz aşinalığı bulunan bu iki adamı samimiyetle tanıştırdı. Biraz oyalandı, havadan sudan konuşacak oldu. Ama Kara Şahin'in Topaç Yeğe'yi sormaya geldiğini biliyordu ve ne çare ki verecek bir cevabı yoktu. Üzüntüsüne bir kat daha üzüntü katılmıştı, o kadar. "Hasta mısınız efendim? Çok solgun ve perişan görünüyorsunuz." "Yok Şahin evladım, hasta değilim de üzgünüm işte. Yeğe'den hala haber yok. İhtisap ağası ahbabımdır. Haber gönderdim. Yeğe'nin eşgalini tarif ettirdim. Merak etmesin" demiş. "En kısa zamanda bulunurmuş." Kara Şahin bu cümle üzerine fazla bir şey sormanın işe yaramayacağını anladı ve Hafız Çelebi'nin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini, yeğe için üzülmenin ona yarar getirmeyeceğini, lale mevsiminde yapacağı çalışmaların önemli olduğunu, bir yıllık emeğiyle açacak laleleri bütün İstanbullulara gösterecek bir güzelliğe büründürmesinin lüzumunu ve nihayet Katriye Matem'in birkaç gün içinde açmasını dört gözle beklediğini vesaire anlatıp durdu. Kendi eliyle ıhlamur ve papatya karışımı bir çay yapıp onlarla biraz vakit geçirdi. Bu arada Bican Efendi'nin bozuk Türkçesiyle yaptığı şakalara nezaketen ve sırf Hafız Çelebi'yi neşelendirmek için güldü. Bican Efendi'nin memleketinde yaptıklarını ilgiyle dinledi. Gün ikindiye yüz tuttuğu sırada da ayrılmak üzere izin istedi. Hafız Çelebi bahçe kapısına kadar ona eşlik edip tembihlerde bulundu. Yeğenin ortadan kaybolmasıyla kendi durumu arasında bir bağlantı bulunma ihtimalini anlatıp çok çok dikkatli davranmasını söyledi. Yeğeyi kaçıran katillerin kendisinin de başına bir çorap örebilecekleri ihtimalini hatırlattı. Ardından kapıyı kapatırken hala ikazlarına devam ediyordu. "Yolun açık olsun, aman ha evladım, tedbiri elden bırakma." 25. ayrımın sonu sayfa 264, devamı 26. ayrımda.